Herkese merhaba. İkinci Mesleğim Podcast'inin 17. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum Merve Öztürk. Kendisinin avukatlıktan editörlüğe uzanan meslek değiştirme hikayesini dinleyeceğiz bu bölümde. Podcast'ı yapmayı düşünürken takipçilerime fikirlerini sorduğumda en çok söylenen şeylerden bir tanesi lütfen avukatlığı bırakmış birini konuk al Ceren şeklindeydi. Sizi dinledim ve isteğiniz doğrultusunda avukatlığı bırakan bir konuk buldum. Umarım bu hikayeyi keyifle dinlersiniz. Merhaba Merve Hanım, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Nasılsınız?
Sağ olun, siz nasılsınız?
Ben deyim, teşekkür ederim. Uzatmadan başlayalım öyleyse ilk sorumuzla. Merve Öztürk kimdir?
Merve Öztürk 35 yaşında, hukuk fakültesi mezunu ama şu an mesleğini yapmayan, Türkiye'de bir yayın evinde editör olarak çalışan bir kadındır.
Bize biraz kendinizden ve meslek değiştirme hikayenizden bahseder misiniz?
Tabii, ben yani çocukluğumdan beri büyük bir tutkuyla avukat olmak isteyen bir insandım ve bu gayeyle de hukuk fakültesine girdim. Okulu da çok seviyordum açıkçası ve hani iyi bir avukat olacağımı düşünüyordum. Fakat mezun olduktan ve staja başladığımdan itibaren bütün fikirlerim değişti maalesef. Çünkü hiç de hayalimdeki yani idealimdeki gibi bir meslek olmadığını fark ettim maalesef. Yine de tabii ki stajımı bitirdim. Yani bilmeyenler için söyleyeyim avukatlıkta bir senelik zorunlu bir staj vardır. Onu yapmadan baroya kayıt olamıyorsunuz. Onu bitirdim. Baroya kaydımı oldum, ruhsatımı aldım ve avukat olarak çalışmaya devam ettim. Hiçbir şey umduğum gibi gitmedi. Çok mutsuzdum ama hani başka yapacak bir şeyim yokmuş gibi hissediyordum. Çok sıkışmıştım o duygunun içerisine. O mutsuzlukla birlikte o böyle insanı çok boğan bir hal olmuştu. Sonra bir de üstüne ben yurt dışına gittim yüksek lisansa. Orada bir de hukukla ilgili bir programa kaydoldum. Tam işte oradayken zaten bu işin bana hiç uygun olmadığına iyice ikna oldum ve dedim ki ya burada bunu bırakacağım. Eğer bunu bırakmazsam da hayatım boyunca mutsuz bir şekilde bu mesleği yapmaya devam edeceğim dedim. Bu tamamen gerçek anlamda bir dönüm noktası oldu. Ve 4. aydı yanlış hatırlamıyorsam bıraktım ve Türkiye'ye geri döndüm. Tabii hemen döner dönmez meslek değiştirilmiyor maalesef. Uzunca bir süre bocalama, depresyon vesaire bunlarla mücadele ettikten sonra işte ailemin, arkadaşlarımın desteğiyle şu an yaptığım mesleğe bir şekilde bir adım attım ve hala orada mutlu bir şekilde çalışıyorum.
Sizin adınıza çok sevindim. Mutlu bir şekilde çalışıyorum demenize özellikle. Peki şunu sormak istedim. Yani anlattığınızdan gördüğüm şu. Hani okul güzeldi. İş hayatına girince bu olayın o kadar da sizin istediğiniz gibi olmadığını fark ettiniz. Ama siz bir de üstüne anladığım kadarıyla belli bir süre çalıştıktan sonra yüksek lisans yapmaya, yurt dışına gitmeye karar verdiniz. Zaten sevmediğiniz bir işte ne oldu da yüksek lisans yapmaya karar verdiniz? Bunu merak ettim.
Çok güzel soru. Çünkü bunun aslında meslekle hiç ilgisi yoktu. Yani o dönem hem işte işle ilgili ciddi anlamda bir mutsuzluk var. Bir yandan oradan çıkmaya çalışıyorum. Aynı zamanda özel hayatımda mutsuzluğum vesaire. Çok kafamın karışık olduğu bir anda ben başvurmadım aslında. Böyle bir burs teklifiyle bir programdan haberim oldu. Ve yani bunu aslında çok düşünmeden bir çıkış yolu gibi gördüm maalesef. Ve atladım diyeyim. Yani çok öyle üzerine düşünmeden. Hani ben zaten bu mesleği sevmiyorum bir de üstüne neden yükseğini yapayım falan filan bunları hiç düşünmeden tamamen kurtulma noktası gibi görüp böyle bir ay, 1,5 ay içinde falan gittim zaten. Çok hızlı bir şekilde işte işimden ayrıldım, işte diğer özel işlerimi hallettim vesaire ve 1,5 ay içinde gittim. Sonra da hemen geri döndüm zaten.
Peki mesleğinizi değiştirmeye karar verdiğinizde mutsuz olduğunuzu anlıyorum. Zaten hani o bir süreçmiş. Ama o kırılma noktasına geldiğinizde başka ne gibi duygular vardı orada?
Ya bence ya benim o dönemden hatırladığım en yoğun duygu sıkışmışlık hissi. Yani çaresizlik ve sıkışmışlık hissi. Ben başka elimden bir şey gelmiyor mu? Ben bu kadar mıyım? Ben işte bu hayatı yaşamaya mahkum muyum? Yani böyle bu mutsuzlukla her sabah 9-6 hatta 9-7, 9-8 avukatlıkta o saatler de çok belirsizdir. Çalışmaya mecbur muyum? Bu ne kadar sürecek? Ben bir de böyle insanda şöyle bir şey oluyor ister istemez. Sanki böyle bir şey olacak ama ne olacağını da bilmiyorsun. O böyle bir şey olacak ve bu bir anda bu kabus sona erecek ama o böyle bekleyerek tabii ki olmuyormuş. Gerçi benim hani o kadar uzun bir avukatlık tecrübem olmadı. 2-2,5 sene falandı ama o bile inanın yetti yani hani o sıkışmışlık duygusu için. Ya bence en kötüsü ama o çaresizlik ve yetersizlik hissi, sıkışmışlık hissi. Bu meslekten işten mutsuz olmayla alakalı.
Peki yüksek lisansa gittiniz ve yüksek lisansa derslere başladınız. 4 ay civarında ne oldu da o kırılma noktasını yaşadınız?
Şöyle söyleyeyim, ben oraya gittiğimde benim gibi sıradan insanların olacağını düşünmüştüm. Bir de bu böyle biraz şey, uluslararası bir programdı. Neredeyse işte her ülkeden 2-3 bazen 1 kişi falan vardı. Fakat yanımda işte Microsoft'un avukatı vesaire gibi böyle aşırı başarılı insanlar gördüm ve yani oraya hiç ait hissetmedim kendimi. Çünkü onlar gerçekten işte 4. yüksek lisansını yapan vardı. Zaten doktorasını yapmış, oraya keyif için gelenler vardı. Yani aslında şöyle çok hırslı insanlardı. Orada iyice yabancılık çektim. Dolayısıyla yani o ait hissetmeme duygusu böyle her gün katlanarak arttı. Ama hani dayanayım falan diye kendimi zorladım. Ama yok yani bir türlü olmadı maalesef.
Anlıyorum. Peki avukatlığı ya da hukuk içinde olmayı diyeyim. Hiç sevmeye çalıştınız mı? Yani başka bir yerinden tutmaya çalışayım bunu ya da işte ne bileyim uyduruyorum akademiye geri döneyim ya da bilmiyorum belki farklı şartlarda çalışsam daha mutlu olabilirim vesaire gibi böyle hani farklı opsiyonlar denediniz mi ya da bu konuda hiç kafa yordunuz mu?
Ya evet, aslında insan yani farkında olmadan her gün bir şekilde buna kafa yoruyor ama şöyle bir şey var, bilmiyorum yani dünyanın diğer yerlerinde de böyle midir ama yani hukuk fakültesinden mezun olunca böyle yapacağınız iş çok belli yani işler daha doğrusu işte ya avukat ya hakim ya savcı olacaksınız. İşte en farklı yapabileceğiniz şey danışmanlık ki o da avukatlığa dahil aslında. Dolayısıyla ya o kadar zengin gibi gözüken ama o kadar kısıtlı iş imkanı sunan bir ne diyeyim bölüm, üniversite bölümü bu. Ve başka bir işe başvurduğunuz zaman da aslında insanlar sizi pek ciddiye almıyorlar. Daha doğrusu ciddiye almıyorlar değil mi? Ya da fazla ciddiye alıyorlar. Yani ne alaka, atıyorum bir reklam yazarlığı için başvuruyorsunuz. Siz hukuk mezunusunuz, ne alaka gibi bir cevap alıyorsunuz vesaire. Hani kendi içinde de akademiye dönmeyi çok düşündüm. Ama onun da açıkçası formaliteleri beni çok ürküttü diyeyim. Yani gözüm yemedi onları şey yapmaya da. Dolayısıyla bir de o an galiba o işte çaresizlik hissiyle de insan çok fazla bir şey düşünemiyor. Biraz sanki onun içinden çıkmak gerekiyor opsiyonları görebilmek için. İçindeyken çok anlayamayabiliyor insan neler yapabileceğini.
Hani hep çocukluğumdan beri avukat olmak istiyordum dediniz. Bunu anladım. Ama böyle aklınızın kenarında bir yerde ben yazar olmak istiyorum vesaire bir şeyler var mıydı hiç? Çocukluğunuzda, gençliğinizde ya da bu meslek tercihini yaparken ya da bu yazar demeyeyim sadece hani bu sektörde çalışmak diyeyim.
Evet, benim aslında çocukluk hayalim işte birincisi yazar olmaktı, ikincisi de avukat olmaktı. Hatta ilkokul yıllığında da öyle yazar işte gelecekteki yazar arkadaşımıza başarılar falan gibi böyle bir not yazılmıştır oraya da. Tabii editörlükle yazarlık çok farklı şeyler ama işte bir kitapta bir makalem var. Hani ucundan kıyısından yazarlığa da bulaştım. Yani işin belki daha güzel tarafını da yapıyorum şu anda. Hani yazarlarla içliyim. Dolayısıyla aslında bir şekilde her iki çocukluk hayalimi de ucundan kıyısından da olsa gerçekleştirmiş oldum.
Çok güzel. Peki bu meslek değiştirme sürecinde özellikle master'ı bıraktınız, Türkiye'ye geri döndünüz. Hani o noktada her şey daha da kötüye giderse diye hiç düşündüğünüz oldu mu? Hani şu an kötü ama şimdi yani böyle düşündüğüm için değil ama insanların böyle düşündüğünü bildiğim için soruyorum. Hani şu an kötü ama elimde iyi kötü bir şey var, bir meslek var, hani bir para kazanabiliyorum vesaire. Şimdi bir yere adım atacağım ve onun sonucu ne olacak bilmiyorum düşüncesinden. Bazen böyle insanlar karamsarlığa kapılıp hani ya her şey daha da kötüye giderse diye düşünebiliyor. Sizde böyle düşünceler var mıydı? Ya da vardıysa bunlarla nasıl başa çıktınız?
Zaten ben avukatlığı bırakmaya karar verdim de onun yerine ne yapacağımı bilmiyordum. Yani tamamen bir boşluğa kendim bıraktım aslında. Ya herkes için farklı tabii ama bazen daha kötü olursa da olsun ya deyip herhalde birazcık ne diyeyim riske mi girmek gerekiyor, tehlikeye mi atmak gerekiyor kendim bilmiyorum. Ama benim için öyle oldu. Yani ben gerçekten o an düşünemedim. Yani o kadar kötü geldi ki hani bundan daha kötüsü olur mu acaba diye bile düşünmedim. Aklıma gelmedi. Tabii ki olabilirdi. Bu arada ben hani döndüğüm zaman da şeydim yani işim falan yoktu gerçekten. Bir ailemin yanında kalıyordum, bir arkadaşlarımın yanında kalıyordum. Evim de yoktu, evim kiraya verilmişti vesaire. Dolayısıyla gerçekten aslında kötü bir ortama ve ruh haliyle döndüm. Ama sanırım içimden bir şekilde daha kötü olamayacağından eminmişim ki böyle bir karar vermişim diyorum yani. Böyle boşluğa atmışım kendim belirsizliğe.
Peki bu boşluğun içinde ne istediğinizi nasıl buldunuz?
Valla tamamen yönlendirmeyle buldum diyebilirim. Yani ben döndükten sonra da sürekli ya ben tamam döndüm iyi güzel de ne yapacağım falan diye düşünürken çok da yakın olmayan bir arkadaşım yani arkadaşımın arkadaşı. O dedi yani sen hani kitaplarla çok içli dışlısın, çok seviyorsun, neden böyle bir şey düşünmüyorsun dedi. Hiç o güne kadar aklıma gelmemişti diyebilirim. Hiç öyle şey demeyeyim şimdi o da işte editörlük hayalimdi falan demeyeyim yani. Hiç aklımda bile yoktu. Aa aslında neden olmasın dedim. Sonra o aynı arkadaş beni böyle birkaç kişiyle tanıştırdı. Hani onlar bana biraz yardımcı oldular, destek oldular. O şekilde yine hiç bilmediğim şeye 28 yaşında bir şekilde giriş yaptım.
Peki 28 yaşında dediniz. Yaşını söylediğiniz için gerisini sormak istedim. O noktada yani bu 28 yaşında bu adımı atarken hayatta ne gibi sorumluluklarınız vardı? Çünkü bu sorulan bir şey genel olarak. Hani ben çoluğa çocuğa karıştım nasıl yapayım işte ancak uyduruyorum X kişisi işte bekar, çoluksuz, çocuksuz, maddi kaygısı olmayan vesaire bir insan bunu yapabilir. Ben asla bunu yapamam gibi düşüncelerin çok fazla insanda olduğunu duyduğum için de özellikle hani siz ne durumdaydınız diye sormak istedim.
Ya benim çocuğum yoktu. Yani hala daha yok. Evli de değildim. Dolayısıyla benim sadece kendime karşı bir sorumluluğum vardı. Ama tabii şunu da yadsıyamam. Hani ailem maddi anlamda bana destek oldu. Belki hani onlar destek olmasaydı en azından bu kadar nasıl diyeyim? Yani bir şeyleri kesinleştirip belki değiştirmeye kalkardım. Hani o kadar bir boşluğun içine atlamazdım. Ama onların destek olacağını bilmek de tabii yani çok inanılmaz güzel bir şey. Çok nasıl diyeyim? Yani böyle acayip insanı kuvvetlendiren bir şey. Yani şimdi kimseyi böyle hayal kırıklığına falan da uğratmak istemiyorum ama gerçekten maddi destek dediğimiz şey maalesef çok şey yani çok gerçek bir şey işte. Yemek yemek, barınmak, giyinmekten bahsediyoruz çünkü. Bunu bir şekilde belki birikimle sağlanabilir, belki ailenin yardımıyla sağlanabilir. O olmadan yapılması gerçekten zor olabilir ama sanırım en yani kendinize karşı olan sorumluluk sadece maddi şey değil ya. Hani kendi mutluluğunuzdan da sorumlusunuz. Belki onu biraz daha ön plana koymak gerekiyor olabilir.
Peki şunu sormak istedim. Dinleyen insanların kafasında bir soru işareti olabileceğini de düşündüğüm için. Siz yüksek lisansı bıraktınız, döndünüz İstanbul'a. Sonra biraz ailenizde, biraz arkadaşlarınızda vesaire kaldınız. Ve sonrasında işte bir boşluk süreci, ondan sonra da bir yol çizdiniz kendinize. Bu yayın evine girene kadar o aradaki yani yüksek lisansı bırakmayla yayın evine girmek arasında ne kadarlık bir süre vardı aşağı yukarı? Yani evet ben gerçekten bunu istiyorum deyip hani bir aksiyona geçmeniz diyeyim. Ne kadar sürdü aşağı yukarı?
Herhalde yanlış çok hatırlamıyorum ama yanlış hatırlamıyorsam bir 6-7 ay olması lazım. Yani gerekli insanlarla tanışmak, gerçek anlamda aksiyon almak, işte telefonlar açmak vesaire onlar sanırım bir 6-7 ayımı almıştı.
Peki bu 6-7 aylık bu değişim sürecinde hiç böyle ne yapıyorsun sen? İşte ne güzel mesleğin var, para da kazanıyorsun vesaire bu kadar işte okudun, emek verdin. Bu meslek bırakılır mı deyip sizi caydırmaya çalışanlar oldu mu? Ya da bu gibi çevre baskılarıyla karşılaştınız mı?
Yani caydırmaya çalışan olmadı ama ima eden oldu tabii ki. Bir de insan bunu kendisi de birazcık hissediyor ister istemez. Hani 28 yaşındasınız, çevrenizdeki neredeyse bütün arkadaşlarınız bir şekilde çalışıyor. Çoğu işini sevmiyor ama dayanıyor. Mesela o zaman insan şey diye düşünmeye başlıyor. Yani onlar dayanıyor da ben niye dayanamıyorum, ben zayıf mıyım? İşte kendinizi sorguluyorsunuz ki o da çok tatsız bir süreç aslında. Ben aslında hiç şey düşünmedim. Yani gül gibi mesleğim var, neden bunu bırakıyorum falan hiçbir gün bile düşünmedim. Çünkü yani dünyanın en işte prestijli işi de olsa yani mutlu etmediği sürece ya da mutsuz ettiği sürece diyeyim. İlla mutlu etmesine gerek var mı o da ayrı konu. Hiçbir anlamı yok bence yani bir kıymeti yok. Ama tabii ki ya şunun da biraz etkisi oldu. Aynı fakülteden mezun olduğum arkadaşlarımın da çoğu çok mutsuzlardı. Ve onlar mesela işte kaç kendini kurtar bir adım attın sakın geri adım atma gibi daha teşvik edici konuşmalar yapıyorlardı. Ama ailemde galiba biraz şey vardı. Tamam biraz takılsın da hevesini alsın geri döner falan gibi bir umut vardı. O yüzden editörlüğe geçtiğimde gerçekten çok şaşırdılar yani.
Peki yeni mesleğinizde hukuktan öğrendiğiniz şeyleri hiç kullanma fırsatınız oldu mu? Yani tam editörün job description diyeceğim dememek istedim ama meslek tanımını bilmediğim için de soruyorum. Hiç bu tarz işlere girmeniz de gerekiyor mu? Ya da hani o eskiden öğrendiğiniz şeyleri yeni mesleğinize uygulayabildiğiniz, kullanabildiğiniz vesaire bir durumlar da oluyor mu?
Tabii ki oluyor. Yani bence hukuk okumanın en büyük avantajlarından biri o. Yani ev tutarken de işinize yarıyor. İşte iş sözleşmesi yaparken de işinize yarıyor. Benim işim özelinde de yani ben birebir işte sözleşme hazırlamıyorum. Ama mesela basit bir örnek vereyim. Bir kitaba kapak seçerken hangi fotoğrafın kullanıp kullanılamayacağını ya da hangisinin kullanıp kullanılmayacağını, tehlike oluşturacağını tahmin edebiliyorum. İşte telif hakkı var mıdır? Varsa nasıl almak gerekir? İşte yazar sanatçının ölümünün üzerinden kaç sene geçmiş, telif hakkı düşmüş mü vesaire, bunlar bende otomatik işliyor. O sayede de ne bileyim yayın evinde sorun çıkmıyor mesela kapaklarla alakalı. Hani aklıma gelen ilk örnek bu. Onun dışında işte yazarlar sözleşmeyle ilgili bir şey sorduklarında ya bu neden böyle falan dediklerinde hani ilk elden cevap verebiliyorum çünkü şu yüzden falan diyebiliyorum. Böyle avantajları oluyor tabii ki.
Güzel. Peki kullanabildiğinize en azından bu bilgileri sevindim ama yine de sormak istedim. Meslek değiştirirken hiç bu zamana kadarki emeklerim boşa gitti diye üzüldünüz mü? Ya da üzüldüğünüz oldu mu?
Hiç olmadı. Gerçekten olmadı. Yani hiç hem de sıfır.
Olmamasına yardımcı olan şey ne oldu sizce? Çünkü bunu soruyorum. Özellikle detaylı cevabınızı duymak isterim. Çünkü çoğu insanın ya ben burada bu kadar sene harcadım, nasıl bırakayım ya da işte ben bu yola girdim bir kere artık çok geç, işte atı alan Üsküdar'ı geçmiş ben artık, dediniz ya bütün işte arkadaşlarım belli bir noktaya gelmişti, ben işte 28 yaşındayken vesaire. Bu tarz düşüncelerin çok yaygın olduğunu görüyorum, duyuyorum. Yani mutluyum ama bu zamana kadarki emeklerimi de sonuçta bırakamam. Hatta psikolojide bir adı var, Türkçesini kesinlikle bilmiyorum çünkü İngilizce öğrendim. Sunk cost fallacy diye, hani batıyor mal ama bir şekilde hani kendi kurtar diyemiyorsun gibi bir nokta. Hani sen de onunla birlikte batmaya şey yapıyorsun, devam ediyorsun gibi. O yüzden hani bunun detaylarını sormak istedim diyeyim. Bir de şu anlamda da sormak istedim açıkçası. Ben bu podcast fikrine karar verdiğimde ya da karar verme sürecinde diyeyim. İnsanların mesleklerinden zaten çok mutsuz olduklarını görüyordum. Ama böyle tamamen hani bu konudan bağımsız Instagram'da insanları biraz düşündürmek istediğim için diyeyim, sordum, böyle bazı sorular vardı özellikle pandemide evde oturduğumuz süreçte. Ve sorduğum şeylerden bir tanesi, el alem kaygınız olmasa hayatınızda neyi değiştirirsiniz ya da ne yaparsınız gibi bir şeydi. Ve orada birçok insan mesleğimi değiştirirdim ya da işte mesleğimi bırakırdım gibi şeyler söylemişti. Ama bunları söyleyenlerin de birçoğu avukattı. Yani çok fazla, ya mesela mimarım ve mimarlığı bırakacağım diyen bir kişi bile olmadı. Yani hatırladığım kadarıyla, şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim ama o kadar çok böyle peş peşe avukatlığı bırakırdım diyen insan gördüm ki hani böyle dikkatimi çekecek kadar. Dedim ki bu meslekte bir şey var ya, yani tabii ki bir şey var çünkü Türkiye'deki çalışma koşulları, hukuk sistemi falan, onun detaylarına girersek zaten çıkamayız. Bunlar çoğu insanın bildiği şeyler ama yine de hani herhalde bu yola giren insan da biliyordur en başında az çok olayların nasıl geliştiğini. Bu anlamda hani bu kadar çok insan bunu söylüyorsa demek ki burada bir şey var dedim. Ve özellikle de sizin bu anlamda hani ne düşündüğünüzü, ne hissettiğinizi detaylı olarak duymak isterim.
Öncelikle şunu ben kendi adıma ve tanıdığım avukatlar adına söyleyip, kesinlikle öyle bir şeyin içine düşeceğinizi bilmiyorsunuz bence hukuk okurken. Çünkü kimse, yani en azından ben mesela çocukluğumdan beri avukat olmak istediğimi söylerken, hani burada belki biraz hani anne babamın da kabahati vardır, benim de vardır. Bir tane bile avukatla oturup konuşmadım. Ya hani bu iş nasıl oluyor, biraz hani pratiği nedir, ne değildir vesaire, hiç bunları sormadım. Çevremde tanıdığım avukatlar da, annesi babası avukat olanlar hariç, onlarda da aynı şeyi gördüm. Dolayısıyla aslında neyin içine düşeceğinizi çok bilmiyorsunuz. Siz zaten söylediniz hani hukuk sisteminin bozukluğu mu diyelim artık, işte yozlaşması mı diyelim. Bir de bir adalet duygusu tesis edilememesi, sürekli o hani ben boşa mı çalışıyorum, bu kadar emeğim, aslında emek orada biraz boşa gidiyor. Yani emeğinizin gerçekten boşa gittiğini bence orada hissediyorsunuz. Bunun için de illa insan hakları avukatı olmanıza da gerek yok yani. İcrada da aynı şey oluyor, cezada da aynı şey oluyor. Bunlar bir kere avukatları çok mutsuz eden şeyler. Bir de aslında hani en, hani adı üstünde hukuk büroları ya, işte en, nasıl diyeyim, sigortaların en doğru düzgün yatması gereken, maaşların en adil olması gereken yerler zannediyorsunuz ve kesinlikle olmuyor. Yani işte maaşınızın yarısını elden alıyorsunuz. Çünkü asgariden şey yatırılıyor, sigorta yatırılıyor vesaire. Böyle şeyler var. Dolayısıyla bu da ikinci bir, hatta kaçıncı bilmiyorum, sayamadım, başka bir hayal kırıklığı. Çok ağır çalışma şartları var. Adliyede çok fazla zaman geçirmeniz gerekiyor çoğu zaman ve hakimler aynı okuldan mezun olmanıza rağmen nedense sizin üstünüzmüş gibi davranmayı çok seviyorlar ve bir hakimle konuşmak için bütün gününüzü harcamak zorunda kalabiliyorsunuz mesela. Ve kapısının önünde bekleyerek. Benim deneyimlerim bunlar. Beni bunlar çok mutsuz etti, çok sinirlendirdi. Çok boşa kürek çektiğimi hissettirdi. Dolayısıyla hani kafamdaki ideal avukatlık mesleğiyle ya da okuduğum okulda edindiğim bilgilerle herhangi bir yere varamadığımı gördüm. O yüzden tabii ki de bir emek var ortada. Yani 4 sene hukuk fakültesi okumak da bir emek. 2 sene, 1 sene staj yapmak da emek. 2 sene sonra o mesleğe katlanmak da hepsi emek tabii ki. Ama yani en başta söylediğim şeyi söyleyeceğim galiba. Yani verdiğiniz emek mi daha mutlu ediyor, yoksa mutlu eden bir işte çalışmak ya da en az yani mutsuz etmeyen bir işte çalışmak mı daha kıymetli? Belki de onu düşünmek gerekiyor. Toplum baskısı tabii ki de, yani ben de akrabalarımdan falan böyle ufak iğnelemeler vesaire duydum. Ama ben insanları genelde dinlemem. Yani şöyle dinlemem. Fikrine çok kıymet vermedim, insanları dinlememeyi öğrendim belli bir yaştan sonra. Belki de o dönem öğrenmişimdir bunu. O yüzden de evet falan deyip geçmek gerekiyor. Çünkü yani bu çok klişe olacak. Belki de insanlar her şeyi söylüyorlar. İyiyi de söylüyorlar, kötüyü de söylüyorlar. Yani hangisini alacağınız birazcık size kalıyor. O yüzden el alemine derden kurtulmak lazım. Yani bence en başta yapılması gereken şey o. Yani belki ben 27-28 yaşında olduğum için, ya şimdiki yaşıma göre daha genç olduğum için belki o kadar takmıyordum. Belki şu yaşta daha çok takardım ama işte o dönem iyi ki öğrendim yani insanları, o kadar değer vermediğim insanları diyeyim, dinlememeyi öğrendim yani. Onu öğrenmek gerekiyor diyebilirim.
Güzel bir nasihat oldu. Bu anlattıklarınızın arasından iki şey sormak istedim. Size avukatlığa dair en çok hayal kırıklığına uğratan şey bu verdiğim emeklerin karşılığını göremiyorum kısmı mı oldu ya da doğru mu anlıyorum bu kısmı?
Evet, yani hiçbir anlamda ne okuduğum okulun, ne edindiğim bilgilerin, ne işte icra etmek istediğim mesleğin yani hiçbir çabamın karşılığı olmadığını gördüm aslında. Maddi maliye, bunu maddi anlamda da özellikle altını çizeyim. Avukatlar her zaman çok para kazanıyorlarmış gibi bir imaj vardır. Yok kesinlikle, çünkü Türkiye'de çok fazla avukat var. Her avukata yetecek kadar iş de yok. Dolayısıyla da çok komik maaşlarla başlayıp çok komik maaşlar devam edebiliyorsunuz. Maddi manevi anlamda da dediğim gibi evet, hiç emeğimin karşılığını aldığımı hissedemedim maalesef.
Peki bir de demin laf arasında birlikte üniversite okuduğunuz arkadaşlarınızın da aslında çok mutsuz olduğunu ya da çoğunun mutsuz olduğunu diyeyim söylediniz. Birazcık bunun detaylarından bahsedelim bence. Onlar ne yapıyorlar? Başka meslek değiştirmeye karar veren insanlar oldu mu o tanıdığınız çevreden? Bence çünkü avukatlıktan çıkmak isteyen çok insan olduğunu duyduğum için özellikle o başkalarının hikayelerinden de birazcık bahsetsek anonim olarak belki insanlara bir fikir verebilir diye de düşündüğüm için sormak istedim bunu.
Çok oldu. Yani hala çok sık görüşmediğim ama arada sırada haber aldığım 35 yaşında benle yaşıt ve hala bir çıkış yolu arayan da çok var. Aklıma gelen örneklerden birkaç tane sayayım. Çok yakın olmadığım, yani tanıdığım biri diyeyim, pastacı oldu mesela. Çok çok yakın bir arkadaşım. Aklınıza gelebilecek neredeyse bütün işleri yaptı. Hala da farklı işler yapmaya devam ediyor. O da aşçılık okudu, aşçı oldu. Ondan sonra dondurmacı oldu. Ondan sonra dondurmacı oldu demeyeyim, dondurmacı da çalıştı diyeyim. Şimdi de bir spor kulübünün altyapısında çalışıyor. Yani çok çok farklı şeyler yapan çok fazla tanıdığım oldu. Onun dışında da aklıma gelen başka yok sanırım, bu ikisi var. Ama hala da işte ne yapabiliriz, sen nasıl yaptın falan diye de soran oluyor bana.
Peki sizce insanlar bu kadar mutsuz oldukları bir yerde, bir meslekte diyeyim, niye kalmaya devam ediyorlar? Sizin kendi görüşlerinizi merak ediyorum. Yani siz de oradan çıkıp kendinizi kurtardığınız için özellikle sizin ne düşündüğünüzü duymak istedim.
Bu sizin sorduğunuz sorunun soruyla çok alakalı sanırım. İnsanlar ne der? Çok fazla insanlar düşünüyor bunu. Ailem ne der? İşte emeklerim boşa gider. Bu yaştan sonra kimseye bunun açıklamasını yapamam. İşte işsiz mi gezeceğim? İşte yeni bir şey bulana kadar işsiz mi gezeceğim kaygısı. Bir de bazı insanlarda da şey var. Mutsuz olduğunu belli etmek istememe hali var. Hani kendi içinde çok mutsuz olsa da dışarıya öyle gözükmeyeyim. İşte kariyerli bir insan gibi gözükeyim. Hani işte içim kan ağlasa da devam edeyim kafası var. Onu da hissediyor insan aslında. Yani herhalde en fazla ama bu toplum baskısı, aile baskısı. Ya baskı da değil aslında bu, yani böyle hissettirilen bir şey işte. Bir de sanırım en önemlisi de ne yapacağını bilmemek. Tamam ben bunu bırakayım da ne yapacağım? Benim elimden başka ne geliyor? Ya da ben aslında neyi seviyorum? Hani neyi sevdiğimizi sanırım çok zor buluyoruz.
Evet. Yani deneme yanılma yapmadan bir insanın neyi sevip neyi sevmediğini bulması bence imkansıza yakın. Çünkü yani bu biraz hani metafor üstünden gidecek olsak yemek yemek gibi. Yani siz tuzluyu mu seversiniz, tatlıyı mı seversiniz, ekşiyi mi seversiniz, acıyı mı seversiniz? Bunları tecrübe etmeden bilmenizin imkanı yok ki yani.
Kesinlikle öyle.
O yüzden de birazcık deneme yanılma yapmaya ihtiyaç var aslında, ama bir yandan da bence, ya da gözlemlediğim kadarıyla diyeyim, insanları deneme yanılmayı yapma konusunda durduran şeylerden bir tanesi, deneme yanılma yapabilmeniz için kendinize belli bir zaman vermeniz lazım. O zamanı vermeye, gördüğüm kadarıyla diyeceğim, İnsanlar yaşları ilerledikçe iyice daha da isteksiz olmaya başlıyorlar. Yani ben işte uyduruyorum, 25 yaşına geldim, bütün arkadaşlarım işte 2 senedir çalışıyor. Bu yaştan sonra işte ben ne yapacağım şimdi? Yani işi bırakıp boş mu gezeceğim? Hani maddi kaygı tarafını ya da maddi tarafı okeylemiş olsalar bile, ne yapacağım ben şimdi bu yaştan sonra? Yani insan hayatından sadece 1 sene, 2 sene belki, ya da 6 ay, 8 ay, neyse. O yüzden sormuştum size hani ne kadar sürdü bu karar vermeniz diye. Aslında çok büyük şeylerdi. Yüzdelik dilime baktığınızda hayatınızın belki %1'i olacak ya da olmayacak bir süreyi kendinize tanısanız. Belki o yolu bulacaksınız ya da su akacak yolunu bulacak zaten. Ama bir yandan o zamanı vermeye de insanlar çok istekli değil gibi. Ya tabii bunun sebeplerinden bir tanesi toplum baskısı. Ama bir yandan da toplum baskısının yanında gözlemlediğim kadarıyla şöyle de bir şey var. Yani bu sadece meslek olarak değil, işte evlenmek, çocuk sahibi olmak ve diğer toplumdaki çoğu insanın benzer zamanlarda yaptığını gördüğümüz davranış gibi diyeceğim. Yaşıtlarım bunu yapıyor, ben de bunu yapmalıyım. Yapmıyorsam geri kalırım gibi. Yani en basitinden mesela üniversite sınavına ikinci kere hazırlanan insanlar bile bayağı bu olayla zorlanır yani bu fikirle diyeyim. Çünkü bütün yaşıtlarım işte üniversiteye başladı vesaire gibi. Ya da işte ne bileyim 30'uma geldim hala evlenmedim diyen insanların da, çünkü çevreleri genelde bir şekilde evlenmiş, nişanlanmış vesaire oluyor. Zorlandığını görüyorum bu fikirle. Meslek için de yine aynı şekilde. Siz 28 yaşında bu yeni yola adım atarken o boşlukta bu tarz hislere kapıldınız mı?
Çok kapıldım tabii ki de. Yani şeyi düşündüm mesela, tamam ben şimdi seveceğim bir şey buldum diyelim. O zaman dediğim gibi o da belli değildi. Ya onu da seveceğimi zannediyorsam, ya onu da sevmezsem, üçüncü bir kez daha mı değiştireceğim? İşte dediğiniz şey doğru. İnsanlar siz kendinize zaman ayırmak istediğiniz zaman sizi otomatik olarak tembel, çalışmayı sevmiyor bu falan diye damgalıyorlar. Yani çünkü işte evlilikte de aynı şey. Neden evlenmiyorsun? İşte erkek olunca gönül mü eğlendirmek istiyorsun? İşte kadın olunca evde mi kaldın muhabbetleri? Ya insan maalesef ona çok zor engel oluyor. Yani bu duygulara karşı koymak çok zor. Bu sözlere kulakları kapatmak çok zor. Ama işte belki de bunu kendinize bir lüks demeyeyim de kendinize bir böyle iyilik gibi düşünmek gerekiyor. Yani ya tamam ben de kendim bir durabilirim, bir düşünebilirim, ne istediğimi bulmaya çalışabilirim, bir çıkayım olduğum durumun içinden, bir dışarıdan kendimi göreyim demek gerekiyor. Bunu şu an söyleyebiliyorum, o zaman söyleyemezdim belki çünkü çok karmaşık duygular içindeydim. Kendimi, ben de kendime şey diyordum yani işte tembelsin sen aslında, işi yani avukatlığı sevmiyor değilsin, sen çalışmayı sevmiyorsun, senin derdin bununla falan filan diye kendi üzerime de çok diyordum. Ama sonra mesela ben editörlük stajını 18 ay yaptım ve 18 ay boyunca ben 7 gün çalışıyordum neredeyse. İşte yani tembel bir insan değilmişim mesela, onu gördüm. Biraz da işte insan kendisini keşfediyor dediğiniz gibi. Yani o süreyi tanımak çok önemli ama insanlarda maalesef o süreyi hem kendi içinde bir tembellik olarak görme ya da işte lüks olarak görme, ben bunu hak etmiyorum falan gibi bir tavır da olabiliyor. Dolayısıyla bunları aşmak o an işin içindeyken çok kolay olmayabilir ama sonra dönüp büyük ihtimalle insan iyi ki yapmışım der yani diye düşünüyorum.
Katılıyorum. Bu meslek değiştirme sürecine bir adım atma diyelim, avukatlığı bırakmaya karar vermeniz büyük bir adımdı. Bir boşluğa, bir belirsizliğe. Bu adımı atarken cesareti nereden buldunuz?
Cesareti nereden buldum? Yani aslında bu biraz hem yaşanılan kötü deneyimlerin verdiği bir böyle itme hali var. Hem de yani çevrenizdeki insanların size destek olması çok önemli bir şey kesinlikle. Yani buna hem aile hem arkadaşlar, işte varsa sevgili, hani hepsi dahil. Çünkü tek bir insanın bile en ufak bir iması çok kolay moral bozabiliyor öyle bir ortamda. Dolayısıyla bana en çok cesaret veren şey özellikle de ailemin, hani biz senin arkandayız. Yani tabii boş boş durma ama hani seveceğin bir şey de bulabilirsin, seveceğin bir şey de yapabilirsin demesiydi. Sanırım en büyük cesareti onlardan ve arkadaşlarımdan aldım diyebilirim. Kendi içimde çünkü onu bulmak o sırada çok zordu. Yani o işte o sıkışmışlık, o çaresizlik içerisinde ona cesaret mi denir bilmiyorum da kendini zaten atmak istiyorsunuz ya. Hani belki öyle bir atlayış yaşamış olabilirim yani.
Artık daha kötüsü olamaz deyip hani kendini boşluğa bırakma,
Evet.
bu adımdan
Evet.
ziyade atlama belki doğru olur. Peki merak ettiğimden sormak istedim. Editörlük dışında başka bir şeyler de denediniz mi bu süreçte ya da hani bu sektör dışında başka o meslek değiştirme sürecinizde durup düşünürken başka fikirleri de değerlendirdiniz mi ya da onlar için herhangi bir adım attınız mı?
Ya aklımdan bir sürü şey geçti. Hatta itiraf edeyim, bir ara çok kendimi çok kötü hissettiğim bir dönem bir avukatlık işi için bile görüşmeye, mülakata gittim. Ve sonra döndüğümde de çok pişman oldum, nasıl yaptım bunu falan diye. Zaten olmadı, onlar da aramadı. Onun dışında yani yine böyle yazmakla ilgili şeyler çok düşündüm. Ama oralara nasıl varabileceğimi çok kestiremedim açıkçası. Hani o yardımcı olacak birilerini de bulamadım. Aklımdan geçti ama başka bir iş hiç denemedim. Yani direkt olarak editörlük stajı olarak başladım.
Peki bu süreçte ne gibi zorluklarla karşılaştınız bu komple meslek değiştirme süreci diyelim?
Yani şey, bir kere bu ilk staj günümü hiç unutmuyorum. Ben böyle çok girişken falan bir insan değilim de çok utangaçımdır. Binadan girerken düşündüğüm şey şuydu. Ya ben ne yapıyorum? Hiçbir şey bilmediğim bir yerdeyim. Yani bu meslekle ilgili neredeyse hiçbir şey bilmiyorum. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. 28 yaşındayım. Bu insanlar bana ne gözle bakacaklar? Ve ben böyle iki hafta kadar bir süre falan böyle stresten başımın falan döndüğünü de hatırlıyorum yani. Ama sonra bir de şöyle de bir şey vardı. Ben 28 yaşında stajyerim. Diğer stajyerler 20 yaşındalar, 21 yaşındalar. İşte üniversite öğrencileri geliyor. Ama şey yani böyle bir haftadan sonra dedim ki tamam, ben bu işi öğreneceğim ve yapacağım. Yani sevdiğime karar verdim. Gerçekten sonra bayağı çalıştım. Yani normalde böyle staj bir ay falan sürüyordu. Ben bir ayın sonunda mesela hiç sesimi çıkarmadım. Hani stajım bitti falan demedim. Ve öyle uzadıkça uzadı, uzadıkça uzadı. Bir şekilde kendimi orada çalışarak yer edindim. Ama ilk günler, ilk anlar çok korkunçtu. Yani çünkü bambaşka bir yere giriyorsunuz. Hiç deneyiminiz olmadı. Ama yani insan onun üstesinden de geliyor. Yani bu da şey olsun, cesaret mesajı olsun. Evet, ilk adım çok korkutucu olabiliyor. Ama sonrası çok daha kolay oluyor. Ve eskisine göre kesinlikle çok daha mutlu hissediyorsunuz. Yani ben hala da hiçbir gün işe gidiyormuşum hissiyle kalkmıyorum yataktan yani.
Bu çok güzel bir his. Herkes için doğrusu başına derim. Katılıyorum. O ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum. Ben de kendi mesleğim için aynı şeyi ediyorum. Peki şunu sormak istedim. Yani birazcık bilmediğimden de açıkçası sormak istedim ama avukatlık hani genel yargı olarak iyi para kazandıran bir meslek olarak görülür. Yayın evinde çalışmak o şekilde görülüyor mu emin değilim. Yani sanki avukatlığa göre pek değildir gibi diye düşündüm. Bu adımı atarken ekonomik kaygılarınız oldu mu ya da ekonomik kaygılarla nasıl başa çıktınız? Çünkü para hayatın gerçekliği en nihayetinde, bunu da biraz düşünmek gerekiyor. Bütün kararlarımızı sırf buna bağlı vermiyor olsak bile bunu düşünmeden adım atan insan da herhalde pek yoktur. Siz bu süreçte nasıl başa çıktınız bu kaygılarla ya da kaygılarınız oldu mu?
Ben sektörü hiç bilmediğim için daha mı çok kazanıyor, daha mı az kazanıyor onu bilmiyordum ki. Ben avukat olarak da zaten pek çok fazla para kazanmıyordum yani. Çok başında olduğum için işim belki de. Ama şöyle söyleyeyim, ilk bu işe beni sokmaya çalışan, bana gerçekten inanılmaz yardım dokunan kişi bana sürekli şunu söyledi. Bu işte para yok. Maddi açıdan mutsuz olabilirsin. Bak senin işte elinde gül gibi mesleğin var, avukatlık. Sen işte 5 seneye falan çok acayip iyi para kazanırsın. Ama işte yayıncılıkta böyle bir şey yok. Hani hiçbir zaman öyle acayip paralar kazanamayacaksın. Bundan emin misin dedi. Ben de nasıl şimdi böyle şey gibi de anlatmayayım da hani sanki böyle beni işkence ediyorlardı bana. İşte korkunç bir ofiste çalışıyordum falan, öyle bir şey yok tabii. Ama yani o mutsuzluk artık nasıl işlemişse insanın içine. Yani şey diyorsunuz orada. Tamam biraz daha az olsun ama hani yeter ki o şey hissiyle uyanayım sabahları, o mutsuzluk hissiyle uyanmayayım. Hani işe giderken işte lanet olsun falan diye gitmeyeyim. O daha baskın çıktı bende. Dolayısıyla buna da razı oldum diyeyim yani.
Peki bu konuda herhangi bir kaygınız oldu mu? Yani tamam daha az olsun ama nasıl olur acaba falan gibi bir şey oldu mu? Soru işaretleri kafanıza. Çünkü baştan aslında sizi biraz korkutmuşlar gibi.
Ya beni o kadar korkuttular ki ben çok çok daha az kazanacağımı zannediyordum. Yani böyle hani karın tokluğuna falan çalışacağım herhalde zannediyordum. Neyse ki öyle çıkmadı. Yani ilk zaten stajyerken pek öyle para falan almıyorsunuz. Yani hatta cebinizden ödüyorsunuz. Ama sonra hani kadroya geçtiğimde ben böyle gerçekten 3 kuruş falan verecekler. Ben de işte elim mecbur bunu kabul edeceğim zannederken aslında beklediğimin daha üstünde bir şeyle karşılaştım. Bilmiyorum şu an avukat olsaydım ne kadar para kazanırdım onu tahmin edemiyorum tabii ki ama hani gerçekten çok para kazanılan bir iş değil editörlük, yayıncılık genel olarak, sektör olarak. Ama işte idare ediyoruz diyelim, ne diyelim yani.
Yani belli bir noktayı tabii ki karşılamanız gerekiyor hayatta kalabilmek için. İşte faturalarınızı ödemeniz lazım, kiranızı ödemeniz lazım, karnınızı doyurmanız lazım, belli bir sosyal hayat için harcayabileceğiniz kadar paranızın olması lazım ama yani tabii ki bir noktadan sonrası da biraz lükse giriyor diyeyim ya da olmasa da olur şeylere giriyor genel olarak baktığınızda. O olmasa da olur şeyler olsun hayatımda ama ben mutsuz olayım mı? Yoksa o olmasa da olur şeyler olmasın zaten ve mutlu olayım mı arasında bir karar vermişsiniz sanki gibi geldi.
Kesinlikle öyle oldu. Yani o para, özellikle ekonomik durum bana söylendiğinde tamamen aklımdan geçen şey buydu yani. Yani tamam yani çok böyle İşte marka çantalar almasam da olur, işte ne bileyim her akşam dışarıda yemek yemesem de olur ki zaten de yine tekrarlıyorum avukatlıkta da bunların garantisi yoktu bence. Ama hani biraz daha huzurlu olayım, biraz daha mutlu olayım mı kesinlikle tercih ettim. Yani o para mı huzur mu arasında huzuru tercih ettim diyebilirim.
Peki aslında konuşmamızdan net bir şekilde anladım ne diyeceğinizi ama yine de böyle net bir şekilde duymak istediğim için soruyorum ya da dinleyenlerin duymasını istediğim için soruyorum. Yeni mesleğinizde mutlu musunuz?
Çok mutluyum hem de. Bayağı mutluyum.
Bunu duyduğuma çok sevindim. Peki sizce bu mutluluğa neden olan şey nedir? Kişisel ilgi mi, çalışma şartları mı ya da hani neler sizi bu kadar mutluyum dedirtecek durup düşünmeden yüzünüz çok gülerek bunu söyletecek kadar mutlu ediyor. Çünkü diğer tarafta çok mutsuz olduğunuz için burada ne oluyor? Bunu da birazcık görmek, duymak istedim.
İlgi alanına yakın bir iş yapmak hani çok her zaman çok çok eğlenceli olmayabiliyor. Çünkü hani mesela işte ben kitaplarla her gün ciddi mesai harcıyorum. Aynı zamanda kitap okumayı da çok seviyorum. Ama işte öyle zamanlar oluyor ki böyle bir harf bile görmek istemiyorum. Hani hiçbir şey okumak istemiyorum, okumak zorunda kalmak istemiyorum. Altyazılı film bile izlemek istemiyorum falan. Ama tabii bu böyle %10'unu falan oluşturuyordur. Hani ilgi alanına yakın bir şey yapmak tabii ki çok güzel. Ama böyle bir kombinasyon olduğunu düşünüyorum ben bunun. Yani çalıştığım insanlar gerçekten çok harika insanlar. Yani böyle hani bütün yayın evinde sevmediğim tek bir insan bile yoktur. Anlaşamadığım tek bir insan bile yok. Herkes için geçerli bu. Herkese bile çok iyi anlaşıyor. Böyle biraz şey ütopya gibi bir yerden bahsediyorum ama gerçekten öyle. Yani sorumluluk almayı seven insanlar, inisiyatif mesela çok inisiyatif almamızı çok rahat bir şekilde sağlarlar. Hani yöneticilerden bahsediyorum. Dolayısıyla böyle güzel bir ahenkli bir ortam var. O da çok önemli. Bu konuda biraz şanslı olduğumu da düşünüyorum. Çünkü her belki editör bu kadar mutlu bir ortamda çalışmıyordu mesleğini sevmesine rağmen. Ya da belki de bir editör çok severek girdiği bir işte tamamen ortam yüzünden mutsuz olup benim avukatlıkta yaşadığım şeyi de yaşıyor olabilir. Onu da bilemem. Bütün bunların kombinasyonu aslında hani o mutluluğu getiren şey sadece bir tanesi olamaz diye düşünüyorum.
Peki bu süreçte hiç pişman oldunuz mu ya da keşke dediniz mi?
Hiç demedim. Ya bir kere dedim, onu da şundan dedim. Yani bu işte herkes apar topar Türkiye'den kaçarken ben işte 7 sene önce apar topar Türkiye'ye geri döndüğüm için bir acaba orada kalsaydım, İsviçre'de kalsaydım nasıl bir hayatım olurdu falan diye düşündüm. Ama orada kalabileceğimin de garantisi yoktu tabii ki. Sadece öyle arada sırada aklımdan geçen bir şey ama mesleki anlamda hiç pişman olmadım.
Çok güzel. Yani şu anlamda çok güzel diyorum. Çok güzel dememi açıklamak istedim birazcık. Yani şu an geldiğiniz nokta mutlu olduğunuz ve kendinizi iyi hissettiğiniz bir nokta. Ama aynı zamanda da bu noktaya gelirken de hani böyle ah ah vah vah keşke böyle yapsaydım. Ay şunu yapmadığım için çok pişman oldum falan da demediğiniz ve duygusal olarak daha da sizi zorlayan bir süreç olmadığı için aslında çok güzel dedim. Çünkü zaten avukatlığın kendisi meslek olarak sizi yeterince duygusal olarak zorlamış gibi görünüyor. Daha fazlasını yaşamadığınız için sevindim o anlamda. Çok güzeldi.
Teşekkür ederim.
Peki toparlayacak olursak klasik kapanış sorularımıza geçelim. Sizin için başarının tanımı nedir?
Güzel bir soru, zor bir soru. Benim için sanırım başarının tanımı huzurlu ve mutlu olmak diyebilirim. Yani başarının nasıl bir başarı olduğuna göre de değişir. Mesleki anlamda başarımı hayatla, yani hayatın işte ultimate başarısı mı? Hangisi bilmiyorum ama yani ne bileyim böyle ben hiçbir zaman çok hırslı bir insan olmadığım için böyle başarı işte hedefler vesaire böyle bunlar bana çok ürkütücü şeyler olarak gelir. Ama hani hayatla ilgili genel olarak başarı böyle kendimce huzurlu böyle sessiz sakin kendi halimde kendi kendime mutlu olabildiğim bir hayat sanırım. Yani insanların ne söylediklerini umursamamak sanırım hayattaki en büyük başarılardan biri olabilir. Çünkü otomatik olarak bir huzur ve mutluluk getiriyor.
Evet katılıyorum. Bu sayede gördüm ki başarı olarak gördüğümüz şey de çok birbirine benziyormuş. Çünkü ben de hep bu şekilde söylerim. Kendi küçük dünyamda karışanım görüşenim olmasın. Ben kendi küçük dünyamda huzurlu ve mutlu bir şekilde beni strese sokan trafik vesaire gibi şeylere de girmeden yaşayabileyim. Bu kadar.
Tam olarak bu. Kesinlikle bu.
Evet yani. Çok şey olması gerekmiyor tabii ki. Yani başarıyı farklı şekillerde gören insanlar da var ama işte dediğiniz gibi o dünyada genel görülen başarılı olmak şeklinde görülen bir taraftan yorumlayanlar da var ama bence en önemli şey zaten hissiyat yani. Kendinizi iyi hissediyorsanız yaptığınız şey ne olursa olsun. Ve o dış dünyadaki gürültüye diyeceğim, o el alem ne der, kaygılarının da geldiği o insanların konuşmaları vesaire. Onları birazcık olsun kendinizi kapayabiliyorsanız, kulağınızı tıkayabiliyorsanız, huzurlu mutlu hissediyorsanız daha ne olsun diye düşünüyorum. Tabii bir de faturalarınızı ödeyebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. O da önemli. Yani ne yapacağız sokakta yaşamayacağımıza göre. Ama bir şekilde oluyor zaten diye düşünüyorum. Peki bir diğer soru. Sizce herkes sevdiği işi mi yapmalı?
Bu da yine zor bir soru olmuş. Herkes sevdiği işi yapmalı. Evet. Evet yapmalı. Ama herkes sevdiği işi yapamıyorsa da en azından mutsuz olduğu işi yapmamalı diyebilirim.
Peki ondan yani, sonra ne yapmalı? Mutsuz diyelim mesleğinde.
Yani şimdi değiştirmeli tabii ki mesleğini ama hani illa böyle yani ben şöyle bir şeye çok inanmıyorum işte herkesin hayatta bir amacı var ve bunu işte bir şekilde çözüyoruz işte böyle iç yolculuklar vesaire falan ben öyle şeylere çok inanan bir insan değilim. Ya hayatta illa hepimizin bir amacı işte bir ulvi bir görevi falan olmasına da gerek yok. Çoğumuzun yaptığı işin çok bir ulvi tarafı da yok büyük ihtimalle zaten. Dolayısıyla yani kendimizi çok stresli, çok mutsuz hissettiğimiz bir iştense daha az stresli, belki %100 mutlu değil, aşırı huzurlu değil ama yani bunun böyle optimumunu yakalayabildiğimiz bir noktada bir şeyler yapmaya da çalışabiliriz. Yani böyle illa herkes aşırı sevdiği, mutlu olduğu bir işte çalışacak diye bir şart kural yok tabii ki de. Ama keşke öyle olsa.
Keşke herkes sevdiği işi yapabilse. Sabah uyandığında lanet olsun bugün de çalışıyorum demek zorunda kalmasa diyeyim.
Kesinlikle.
Peki son sorumuza geçelim. Meslek değiştirmek isteyenlere önerileriniz neler olur?
Kesinlikle en önemli önerim insanların ne dediğini dinlememek olur. Kendinize tanıyacağınız zamanı bir lüks olarak görmeyin derim. Çünkü sizin de buna ihtiyacınız olabilir. Büyük ihtimalle var eğer bunları düşünüyorsanız zaten. O zamanı kendinize tanıyın. Tabii ki bunu böyle hani işte böyle konuşuyoruz da çiçek böcek her şey işte güllük gülistanlık falan değil. Tabii ki para denilen bir gerçek de var. Hani bunu da inkar etmiyoruz. Ama belli alternatiflerle belki işte çevremizin desteğiyle yani bir şekilde kendi istediğimiz şeyi bulabiliriz. Yani mutlu olacağımız şeyi bulabiliriz. Bu da çok zor bir şey aslında. Yani hani işte etrafı dinlemedik diyelim. Ondan sonra maddi bir şeyler de ayarladık falan filan da insanın mesela sevdiği şey bulması çok zor olabiliyor bazen. Onun için de yani destek almaktan da çekinmemek lazım bu arada. İnsanlar mesela bunu da bir zayıflık emaresi olarak görüyorlar. İşte yardım istemeyeyim, destek istemeyeyim vesaire. Bence ondan da biraz kurtulmak, sıyrılmak gerekiyor. Yani insanımız hepimizin desteğe, yardıma ihtiyacı var ve bunu dile getirmek zor olabilir ama yani bundan kaçınmamak lazım diye düşünüyorum.
Yani o destek hem sosyal çevreden olan destek hem de belki de yeri geldiğinde psikolojik destek de. Çünkü bir noktada bence insanın kendini fark etmesi ya da ne istediğini ne istemediğini fark etmesi de o farkındalıkla gelişen bir şey. O farkındalık da bazen kendi kendinize ne kadar üstüne düşünürseniz de çok gelişmiyor ya da geliştirmeye çalıştığınızda yeterli miktarda gelişmiyor. Belki de evet profesyonel destek almak da bu anlamda yolu çizmeye diyeyim yardımcı olabilir. Bu arada sadece hani bunu mu kastettiniz emin değilim ama biraz hani o anlamda anladığım için bunu söylemek istedim. Meslek değiştirmeye karar veren, hatta bu senenin başında gibi herhalde bir zamanda karar veren bir arkadaşımın aşağı yukarı 5 senedir falan da yani mutsuz bir şekilde çalışıyordu. Karar vermesini sağlayan şeylerden bir tanesi. Yani terapistiyle yaptığı 8-10 seans falan da herhalde yani artık hani dışarıdan bir gözle de belki bakınca konuşunca yani daha kötü ne olabilir? Biz de zaten aramızda da konuşuyorduk mesela bir süredir. Yani çok mutsuz olduğumu görüyoruz ve ne yapabilir vesaire vesaire diye. Ve sonrasında yani ben sadece fikir atıyorum. Hani almak istersen diye. Genellikle hani bu şekilde muhabbete şey yapıyorum. Yani aklıma böyle bir şey geldi. Yapmak istersen yapabiliriz falan gibi. Çok üstelemeden. Ben bir fikir attım ve sonra böyle aradan birkaç hafta geçti. Terapistiyle bunun üstüne konuşmuşlar. Daha doğrusu terapisti bir soru sormuş. Sonra biz geçen gün Ceren'le konuştuk bunu demiş. Ve sonra işte bir iki seans daha yaptıktan sonra evet ben şey diye hani müsait misin Ceren konuşalım mı falan dedi. Ondan sonra ne haber falan filan. Ondan sonra ben işi bırakıyorum dedim. Ben böyle nasıl yani bir saniye dedim. Ben dedi bırakıyorum tamamen karar verdim dedi. Dedim ne oldu bir saniye falan. Dedi işte ben terapistimle konuştum zaten seninle de konuşmuştuk birkaç hafta öncesinde. Üst üste geldi dedi. Karar verdim dedi. Yani tabii ki hani insanın normal kendi sosyal çevresiyle bazı paylaşımlarda bulunması yararlı ama bazen hani hiç duygusal bir bağınızın olmadığı profesyonel ve dışarıdan sizi anlamaya, dinlemeye, yardımcı olmaya ya da size yardımcı olacak soruları sormaya, sizi düşündürmeye odaklanan diyeceğim. Bir kişi de bu süreci çok kolaylaştırabilir. Bu da bence düşünülmesi gereken şeylerden bir tanesi. Tabii ki maddi tarafı var ama her şeyin maddi tarafı var. Yani ona yapabileceğimiz bir şey yok. Hayatta evet. Kalmak sonuçta bir maddiyat gerektiriyor, var olmak.
Destek derken hepsini kastediyordum aslında. Yani dediğiniz gibi hani aile, arkadaşlar işte bazen ama gerçekten terapiste hiç sizin arkadaşlarınızın bile aklına gelmeyen bir şeyi böyle çat diye söyleyip sizi bir yerlere götürür getirir falan ya mesela o da çok yardımcı olabilir. O yüzden yani her türlü desteğe açık olmak lazım. Yani evet tabii ki maddi tarafı var ama şöyle de bir şey var. Hiç sizi yargılamayacak bir insanla konuşmuş oluyorsunuz. Yani insan çünkü en yakın arkadaşıyla konuşurken bile böyle aklının ucundan da kıyısından da olsa ya bunu söylüyorum ama yarın bir gün benim hakkımda ne düşünür diye belki bir şey yapıyor, tereddüt ediyor ama bir terapiste konuşurken bu bence çok çok azalıyor. Yani onu da destek grubunun içine düşünmek lazım kesinlikle, evet.
Aynen. Bir de şunu sormak istedim. Hani daha net olarak belki insanlara sizin hikayenizde de bir puzzle'ın parçasını kafalarında daha iyi oturtmalarına yardımcı olur diye. Siz bu süreçte, bu meslek değiştirme sürecinde psikolojik destek aldınız mı?
O süreçte almadım. Ama hayatım belli dönemlerinde aldım. Yani o süreçte hatırladığım kadarıyla yok, hayır, o süreçte almadım.
Çok keyifli bir sohbetti Merve Hanım. Öncelikle vakit
benim için de öyleydi.
Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Yani online olarak bu görüşmeye geldiğinize diyeyim. Umuyorum hikayeniz başka meslek değiştirmek isteyen kişilere de ilham olur. Belki de meslektaşlarınıza diyeceğim de ilham olur. Çünkü şunu da şimdi fark ettim konuşurken. Kimi davet etmemi istersiniz vesaire diye yani takipçilerime sordum da Instagram'dan. Spesifik olarak avukatlığı bırakan birini davet etmeni istiyorum yazan da birden çok insan olmuştu. Bu kısmını unutmuştum ama şimdi sizle konuşurken aklıma geldi. Hatta işte siz hani katılabilirim ben dediğinizde ah tamam işte aranan kan bulundu diye sevinmiştim açıkçası. Evet tamam avukatlığı bırakan biri vesaire diye. O yüzden de geldiğinize ekstra sevindim. İnşallah herkese ışık olur hikayeniz diyorum. Görüşmek üzere.
Çok teşekkür ederim. Ben de beni konuk aldığınız için aynı şekilde güzel, çok da güzel bir sohbet oldu. Çok mutlu oldum. Umarım evet dediğiniz gibi birilerine ilham olabilirim. Özellikle eski meslektaşlarıma. Şunu da ufak bir not olarak belirteyim. Bizim yayın evinde bir hukuk mezunu ve avukatlığı bırakmış bir editör daha var. O yüzden bu da size ekstra güç olsun. Yani yapabilirsiniz. Kendinize güvenin diyeyim ne diyeyim yani.
Bunu söylediğinizde de ekstra sevindim. Çünkü bazen insanlar şey gibi düşünebiliyor. Hani ben işte meslek değiştirmek istedim ya da meslek değiştirdim ama benim gibi çok insan yok ki vesaire gibi. Ya da hani ben sonuçta kişi sadece kendi duygularını, hissiyatını biliyor. Ben böyle hissediyorum ama yok yok herkes işte kendi yolunda ve mutlu vesaire gibi. Demek ki benzer hislere sahip olan başka avukatlar da varmış. Kim bilir belki başka yayın evlerinde başka avukatlar daha vardır.
Büyük ihtimalle vardır. Şaşırmam olmasına yani.
Tekrardan çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim.
Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.